Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Karilerden Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20, dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirler. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 16 İsvan 1400 Hicri Kameri, 4 Şaban 1443 ve Miladi 7 Mart 2022 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, ayrıca İmam Seccad Aleyhisselam'ın veladetini idrak ediyoruz, hepinize tebrik ediyoruz. Bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla İmam Seccad Aleyhisselam'ın veladet üzerine din alimi Sayın Hüseyin Yeşil ile yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Velayet Güneşi'nden ve Haftanın Bakışı adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Ali Şemhani, Viyana Anlaşması'nın vizyonun belirsiz olduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, kırmızı çizgilerin korunmasına vurgu yaptı. Mihail Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi. İran'ın yeni İHA'sı tanıtıldı. İran-Azerbaycan Cumhuriyeti arasında uçuşlar yeniden başlıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu sürüyor. Şimdi haberler.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani paylaştığı bir tweette, Viyana görüşmelerinde anlaşmaya varma vizyonunun Washington'un gecikmesi yüzünden belirsiz olduğunu kaydetti. Şemhani bugün paylaştığı tweette Viyana görüşmelerinde anlaşmaya varma vizyonunun Washington'un siyasi kararını geciktirmesi yüzünden hala belirsiz olduğunu vurguladı. Şemhani, İranlı müzakerecilerin önceliğinin geriye kalan konuların çözümü olduğunu, bu konuların İran'ın kırmızı çizgisi saydığını vurguladı. Şemhani ayrıca güçlü anlaşmaya hızlı şekilde varmak için tüm taraflarca yeni inisiyatiflerin sunulmasına ihtiyaç duyduğunu belirtti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri daha önceki paylaşımında Viyana'da görüşmeleri etkileyen yeni bileşenlerin değerlendirmesi ve sonuca ulaşılmasını hızlandırmak için müzakere girişimlerinin benimsenmesi gündemimizdedir dedi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şemhani, Viyana görüşmelerine ilişkin olarak kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu. Viyana görüşmelerinde yer alan ülkelerin olumlu ve olumsuz eylemleri, çıkarları güvence altına almak amacı ile yapılıyor ve anlaşılabilir. P4+1 ülkeleriyle leşimimizi etkileyen tek faktör İran halkının çıkarlarına güvence altına almaktır. Görüşmeleri etkileyen yeni bileşenlerin değerlendirilmesi ve sonuca ulaşılmasını hızlandırmak için müzakere girişimlerinin benimsenmesi gündemimizde bulunmaktadır.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian yaptırımların kaldırılmasına yönelik Viyana görüşmelerinde kırmızı çizgilerimizi korumaya çalışırken hiçbir dış faktörün ülkenin ulusal çıkarlarını etkilemesine izin vermeyeceğiz dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian bugün İslami Şura Meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede Viyana görüşmelerini değerlendirdi. İran'ın iyi ve güçlü bir anlaşmayı sonuçlandırmasını memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Emir Abdullahian, Tahran'ın özellikle etkili ekonomik garantiler dahil olmak üzere belirlenen kırmızı çizgileri koruma konusundaki kararlılığına vurgu yaptı. Emir Abdullahian, yaptırımların kaldırılmasına yönelik Viyana görüşmelerinde kırmızı çizgilerimizi korumaya çalışırken, hiçbir dış faktörün ülkenin ulusal çıkarlarını etkilemesine izin vermeyeceğiz dedi.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade Viyana görüşmelerine değinerek Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönüşünün bir gecede olmayacağını belirtti. Hatipzade, zorlu görüşmelerin içindeyiz. Farklı günlerde farklı aktörlerden çeşitli karşılaşmalar gördük. Viyana görüşmelerinin rotası oldukça açık. Nükleer anlaşmayla ilgili olmayan yaptırımların kaldırılması bu görüşmelerin gündemindedir, dedi. İran'ın Amerika ile doğrudan müzakereler konusundaki tutumunu açıklayan Hatipzade, şeffaf olmayan mesajlara göre değil, Amerika'nın davranışlarına göre karar veririz ifadesini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının Rusya-İran ilişkilerini etkilememesi gerektiğine ilişkin açıklamalarına dikkat çeken Hatipzade, Lavrov'un açıklamalarını medya kuruluşlarında gördük ve detayları diplomatik kanallardan duymayı bekliyoruz. Viyana'da görüşmeler sürüyor. İran'ın Çin, Rusya ve diğer ülkelerle olan işbirliği de dahil olmak üzere barışçıl nükleer işbirliği herhangi bir yaptırımdan etkilenmemeli. Rusya'nın Viyana görüşmelerine yaklaşımı bugüne kadar yapıcı olmuştur ifadelerinde bulundu. Hatipzade, Rusya'nın önümüzdeki günlerde görüşmelerden ve nükleer anlaşmadan çekileceği yönündeki haberlere atıfta bulunarak, bu konuda bir bilgimiz yok ve bu konuda yayımlananlar daha çok medya spekülasyonlarıdır, dedi. Çin'in Viyana görüşmelerindeki tutumuyla ilgili olarak Hatipzade, Çin görüşmelerde en yapıcı tutum sergileyen ülkelerden biriydi. Görüşmeler sırasında İran'ın meşru taleplerini desteklemesi bunun açık göstergesidir, dedi. İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki anlaşma ve bunun Viyana görüşmelerine etkisi hakkında Hatipzade şu ifadelerde bulundu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi'nin Tahran ziyareti, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki teknik anlaşmalar çerçevesinde gerçekleşti. İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında yapılan ortak bildiriye göre, ajans ile ortak bir işbirliğimiz olacak. İran, ajansın sorularını yanıtlamıştı. Ancak teknik bir çerçevede ve belirli bir süre içinde bu soruların yeniden yanıtlanması gerekiyordu, diye kaydetti. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Rusya'nın Viyana müzakerelerindeki temsilcisi Mihail Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir araya geldi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile nükleer görüşmeler devam ederken Rusya'nın Birleşmiş Milletler Viyana ofisi nezdindeki daimi temsilcisi Ulyanov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ile görüştüğünü duyurdu. Ulyanov bu görüşmede Ukrayna'daki nükleer güvenlik konusunun yanı sıra Grossi'nin cumartesi günü İran'a yaptığı başarılı ziyaretin ele alındığını açıkladı. Tahran ziyareti sonrasında Viyana'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Grossi, yoğun bir görüşme maratonunu geride bıraktığını hem İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian hem de İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile görüştüğünü söylemişti. Rafael Grossi, Tahran'a gerçekleştirdiği ziyarette iyi bir müzakere gerçekleştirdiklerini belirterek, İran'la çözüme kavuşturulması gereken sorunlara ilişkin nasıl bir yol izleneceğine ışık tutacak ortak bildiri üzerinde anlaşma sağladıklarını bildirmişti.
İslam İnkılabı Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri, Miraç 504 intihar İHA'sını kamuya tanıttı. Teslim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Miraç 504 isimli yeni intihar İHA'sını Tahran'da kamuya açık olarak düzenlenen Devrim Muhafızları Kültürel Bilimsel Fuarı'nda tanıttı. Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Miraç 504 isimli yeni intihar İHA'sını Tahran'da kamuya açık olarak düzenlenen Devrim Muhafızları Kültürel Bilimsel Fuarı'nda tanıttı. Devrim Muhafızları Araştırma ve Kendine Yeterlilik Teşkilatı tarafından üretilen bu yeni İHA, 100 kilometre menzilinde 2,5 kilogramlık patlayıcı yükünü taşıma gücüne sahiptir. Bu İHA pistonlu bir tahrik gücünden yararlanmaktadır. Miraç 504 İHA'sı aslında Miraç 214 üzerinde yapılan değişiklikler ve güncellemelerin sonucudur. Bu İHA'nın tasarım ve üretim maliyetleri ciddi şekilde azaltılmıştır. Bu İHA halihazırda Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nde operasyonel olarak kullanılmakta.
Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 yıldır gerçekleştirilemeyen Tahran-Bakü uçak seferleri bugün yeniden başlıyor. Tahran'daki İmam Hümeyni Havalimanı'nda yerel saatle 14'te kalkacak 749 sefer sayılı İran Hava Yolları Huma şirketine ait uçak, Azerbaycan saatiyle 15.55'te Bakü'deki Haydar Aliyev Havalimanı'na iniş yapacak. İran Hava Yolları Tahran ve Bakü arasında ilk aşamada haftada 2 sefer yapılacağını duyurdu. Tahran'daki İmam Hümeyni Havalimanı'nda yerel saatlerde 14'te kalkacak 749 sefer sayılı İran Hava Yolları Homa şirketine ait uçak Azerbaycan saatiyle 15.55'te Bakü'deki Haydar Aliyev Havalimanı'na iniş yapacak. İran Hava Yolları Tahran ve Bakü arasında ilk aşamada haftada 2 sefer yapılacağını duyurdu.
Son 24 saatte koronadan 169 vatandaş da hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 168 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 6.426 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 38.116'ya, vaka sayısı 7.096.318'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 3.572'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 6.739.811'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu 12. gününe girdi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin operasyonların hedeflendiği şekilde gittiğini duyururken Ukrayna'da ise sokak direnişine hazırlıklar yapılıyor. Bu arada Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 3. tur bugün yapılacak. Rusya Devlet Başkanı Putin 24 Şubat Perşembe sabahı verdiği emirle Rus ordusunun Ukrayna'ya girerek operasyon başlattı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırıları 12. gününde de devam ederken Batı tarafından Moskova'ya karşı yaptırımlar da sıkılaştı. Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukrayna'nın mevkidaşlarıyla Antalya Diplomasi Forumu'nda görüşeceklerini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de yaptığı açıklamada Rusya'ya karşı yeni yaptırımları uygulanması, ihracat boykotu uygulanması ve petrol ve petrokimya ürünlerinin kullanılmaması çağrısı yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Ukrayna'nın 4 kentinde ilan edilen geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Birleşmiş Milletler, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 1.735.068 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yaptığı açıklamada Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen verileri paylaştığı açıklamada 24 Şubat-6 Mart arasında yapılan yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 1.735.068 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi. Polonya'ya 1.027.603, Macaristan'a 180.163, Slovakya'ya 128.169, Moldavya'ya 82.762, Romanya'ya 78.977, Rusya'ya 53.300, Belarus'a 406 ve diğer Avrupa ülkelerine 183.688 mültecinin geçiş yaptığı aktarılan açıklamada, bu rakamlara ilave olarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96.000 kişinin de Rusya'ya geçtiği kaydedildi.
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan Amerika, Kiev'e silah göndermeyi sürdürüyor. Bu alanda Kremlin sözcüsü Peskov, Ukrayna tarafına Rusya'nın şartlarını yerine getirmeleri halinde askeri operasyonlara her an son verilebileceklerini ilettiklerini söyledi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Reuters haber ajansına verdiği demecinde, Kiev'in şartlarını yerine getirmesi halinde Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu anında durdurmaya hazır olduğunu söyledi. Peskov bunu Ukrayna tarafına ilettiklerini de belirtti. Kremlin sözcüsü Rusya'nın şartlarının neler olduğu sorulduğunda Ukrayna tarafından askeri operasyonlara son vermesini, tarafsız bir ülke olarak kalacağını, anayasasını değiştirerek sabitlemesini, Kırım'ı Rusya'nın parçası olarak tanımasını ve Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini bağımsız topraklar olarak tanımasını istediklerini söyledi.
Pekin'den Batı ülkelerinden Rusya'ya dönük yaptırım kararlarına ilişkin açıklama yapıldı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin-Moskova ilişkileri için dünyadaki en önemli ikili ilişkilerden biri dedi. Çin Dışişleri Bakanı, Ukrayna krizine ilişkin son açıklamasında Rusya'nın Pekin'in en önemli stratejik ortağı olduğunu söyledi. Moskova ile ilişkileri dünyadaki en önemli ikili ilişkilerden biri olarak nitelendirdi. Wang Yi, Çin'in Rusya ile dostluğunun kaya gibi sağlam olduğunu ve işbirliği beklentilerinin çok geniş olduğunu ifade etti. Çin Ulusal Halk Kongresi'nin Pekin'deki yıllık toplantısında konuşan Wang Yi, Batılı ülkelerin Rusya'ya dönük yaptırım kararlarının yeni sorunlar yarattığı ve siyasi çözümü tehdit ettiğini savundu. Wang Yi, uluslararası alanda Rusya'ya dönük kararlar ne kadar tehlikeli olursa olsun Rusya ile ilişkilerini sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti. Çinli bakan, iki halk arasındaki dostluğu kapsamlı bir Çin-Rusya ortaklığının gelişmesine destekleyeceğiz diye konuştu. Bakan Yi, 5 Mart'ta Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yapmış. Görüşmede Çin'in Ukrayna'da çatışmaları tırmandıran her türlü adıma karşı olduğunu belirtmişti.
Benzin litre fiyatına Türkiye'de gece yarısına itibaren geçerli olmak üzere kuruş, motorinin litre fiyatına ise zam geldi. Akaryakıtta ard arda gelen zamlar yeni haftada da devam ediyor. Enerji, petrol, gaz, ikmal istasyonları işveren sendikasından alınan bilgiye göre 8 Mart Salı günden itibaren geçerli olmak üzere benzine 57 kuruş, motorine ise 1 lira 44 kuruş zam yapıldı.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Azerbaycan'ın defalarca Ermenistan'a barış anlaşması teklif ettiği yönündeki açıklamasına ve Zengezur Koridoru ile ilgili yorum yaptı. Ermenistan Dışişleri Bakanı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Azerbaycan'ın defalarca Ermenistan'a barış anlaşması teklif ettiği yönündeki açıklamalarından yorum yaptı. Armen Peres'in sorusuna yanıt olarak Ermenistan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Vahan Hunanyan, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sözde Zengezur Koridoru ile ilgili açıklamasını da yorumladı.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye'de Pazar günü Erdoğan ile görüşecek. Türk medyasına göre Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in Türkiye'ye geleceği ve önümüzdeki pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği açıklandı. Ukrayna krizinden sonra Mitsotakis parlamentoda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmem lazım. Bu işgalden sonra yeni durum Türkiye ile görüşmemizi gerektiriyor demişti.
Ve son haberimiz, İsrail işgal rejimi cezaevlere yönetiminin Filistin esirlere yönelik baskı ve şiddet uygulamalarına karşı esirler 30 günden beri sürdürdükleri intifalarında bugün sabah bir eylem daha gerçekleştirerek Nefa cezaevindeki arkadaşlarına destek amacıyla bütün koğuşları kapattılar. Filistin esirlerin İşleri Komitesi'nin yaptığı açıklamada işgal yönetiminin Nefa cezaevi esirlerinin boğazlarını sıkmak amacıyla baskı uygulamalarını attırdı ve artık havalandırma alanlarına da çıkmalarına izin vermediği belirtildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinden temiz enerjinin geliştirmesine vurgu etrafında. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, iki fidan diktikten sonra önceki gün yaptığı açıklamada pak enerjilerin geliştirmesi gerektiğini belirtti. Ayetullah Hamenei, fidanları diktikten sonra yaptığı açıklamada ağaç dikmeyi tamamen dini ve devrimci bir hareket olarak nitelendirerek, elbette ağaçların bakımı da yapılması gereken çok önemli bir görevdir dedi. Ormanların ve doğal kaynakların yok edilmesinden üzüntü duyduğunu dile getiren İslam İnkılabı rehberi tüm halkı ve yetkilileri çevreye zarar veren eylemlere karşı durmaya çağırdı. Temiz enerjinin geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Ayetullah Hamenei, dünyada artan ve bölge ülkelerinin de bu yönde ilerlemekte olduğu nükleer enerji gibi fosil olmayan enerjilerin geliştirmesinin yanı sıra rüzgar ve güneş enerjisinin ciddiye alınması gerektiği ifadesini kullandı. İslam İnkılabı rehberi sözlerinin devamında su ve toprak başta olmak üzere çevrenin korunmasının öneminin altını çizdi. Ayetullah Hamenei beyanatının devamında yaban hayatının korunması gerektiğini işaretle bunun göz ardı edilmesinin milli çıkarın zararına olacağını ifade etti. İslam İnkılabı rehberi, Çevre Koruma Kurumu ve Tarım Cihat Bakanlığı'nın tarım alanlarının başka işler için kullanılmasının önlenmesi gerektiğini vurguladı. Ayetullah Hamenei ayrıca vatandaşları ağaç dikmeyi ve dikilen ağaçları korumaya davet etti. Bilindiği gibi dünyada fosil yakıtların tüketilmesi yerkürenin ısınmasına ve bunun da insanlar ve diğer canlılar ve bitkiler için çok tehlikeli sonuçlara sebebiyet vermektedir. Onlarca senedir nükleer enerji elektrik üretimi alanında kullanılmakta ve bu enerji de diğer enerjilerle rekabete girmiştir. Nükleer enerjinin bu rekabette yer alması iki açıdan her daim dikkate alınmıştır. Birincisi, fosil enerji kaynaklarının sonunda biteceği için elektrik üretiminde bu enerjinin esas yer alacağı bağlamındadır. İkincisi ise fosil yakıtların tüketilmesinin çevre için yarattığı kirliliklerdir.
Her iki açıdan bakıldığında nükleer enerjinin fosil yakıtlarından daha faydalı olduğu anlaşılıyor. Çevre kirliliği günümüzde en büyük sorunlardan biri haline gelmiştir ve bu kirlilikte fosil yakıtların rolü oldukça büyüktür. Bu nedenle bazı ülkeler fosil yakıtlarının tüketimini azaltmaya şimdiden başlamışlar ve bunun için özel planlar hazırlamışlardır. Şehirleşme ve sanayi faaliyetlerin yayılması kaçınılmaz olarak sular ve toprakların kirlenmesine yol açmıştır. Bu durumda İslam İnkılabı rehberi, çevreye bakışın ikinci planda kalıp sırf süsleyici bir unsur olarak görülmesinin ülkenin en esas meselelerinden biri olduğuna işaretle su ve toprağın milletlerin iki değerli ve büyük serveti olarak korunması için ciddi girişimlerde bulunulması gerektiğine vurgu yaptı. İslam İnkılabı rehberi beyanatının başka bir kısmında temiz enerjilerin geliştirmesi ve tüketilmesine yaptığı vurguydu. Ayetullah Hamenei'nin beyan ettiği gibi bölge ülkeleri nükleer enerjinin tüketilmesi için büyük adımlar attıklarına işaretle nükleer santraller tarafından tuzlu suların tatlandırılması suretiyle İran'ın güney bölgelere başvurmak üzere su sıkıntısının olduğu noktalarda içmeli su üretimi alanında da dev kapasite oluşturulabilir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Filistinli esirlerin işgal rejiminin zindanlarındaki intifadası etrafında. Siyonist işgal cezaevleri bugünlerde gerçek bir intifadaya tanıklık ediyor. Esirlerin intifadası ve direnişi Siyonist rejimle savaş denklemini değiştirecek düzeydedir. Filistinli 6 esirin oldukça korunaklı ve karmaşık olan Celbu cezaevinde kendi imkanlarıyla kaçmayı başarmalarından sonra Siyonist gardiyanların gözüne uyku girmiyor. Bunun için işgal rejimi İsrail var gücüyle esirlere baskı kuran cezaevi idaresi zulümlerini katmerleştirmiş durumda. Baskı ve sindirmeleriyle esir hareketlerini gerilere götürmek istiyorlar. Bu konuda toplu ceza politikasını güden Siyonist Cezaevi İdaresi bununla esirlerin dibe vuran yaşam koşullarının iyileştirilmesi için atacakları adımlara karşı caydırıcı olmak istiyorlar. Son dönemde Siyonist Cezaevi İdaresi esirlere yönelik bir takım sindirme eylemlerinde bulundu. Doğrudan kaba dayaktan tutun sopa, elektrikli ve demir coplara kadar her türlü insanlık dışı aletleri kullanarak korumasız esirlere saldırdılar. Onların bu barbarlıkları birçok zindan ve koğuşta sürdü. Esir kadınların koğuşu bile bu zulüm ve barbarlıktan kurtulamadı. Cezaevleri yanında koğuşlara gaz sıkıp onlarca esiri tecrit hücrelerine koydular. Onlarcasına ziyaret yasağı getirdiler. Bunlardan bazıları havalandırmaya çıkarılmazken havalandırmaya çıkarılanlara da kalma süresini azalttılar. Kantinden alışverişleri azaltan işgal güçleri, ziyaretlere gelen yakınlarına zorluk çıkarmaya başladılar. Aşağılayıcı, bıktırıcı, yoğun ve ağır uygulamalara tabi tuttular. İşgal zindanlarında bulunan Filistinli esirlere yönelik baskı, zulüm, hayatı zehir etme kararı Siyonist işgal rejimi üst düzey siyasetinden alınmış bir karardır. Açıklamalarından ve uygulamalarından da görülüyor ki onlar buradaki hayatı dibe indirmek ve cezaevlerini ilk dönemine döndürmek istiyorlar. Minimum düzeyde de olsa onurlu ve kabul edilebilir bir hayat için girdikleri direniş ve mücadeleyi yerle bir etmek istiyorlar. Buna karşılık yaşanan bu çatışmada esirlerin de bir görüşü ve bakış açısı, hedefleri ve ilkeli duruşu vardır. Bunlara tecavüz edilmesine asla izin verilmez. Her şeyden önce onlar özgürlük esirleri ve bir dava erleri oldukları üzerinde duruyorlar. O nedenle cezaevlerinde onların aidiyet duygularını koruyacak, devrimci ruhları diri tutacak, şartlar ne olursa olsun sönmeyecek bir kandil olmalarını sağlayacak bir hayatın kendilerine sağlanması gerekiyor. Onlar içeride bu özgür kişilik nedeninin safiyetini koruyacak ve gözetecek kültürel, idari ve güvenlik programları vardır.
Filistinli esirler bu seferki intifadalarında açlık grevi başlatma yöntemini kullanmadılar. Çünkü bunun şartları ve buna başlamadan önce yapılması gereken öncülleri vardır. Bu kez toplu hareket etme yöntemini de kullanıp herkesi, her grubu ve bütün cezaevlerini kapsayacak bir yol izlediler. Bu bile büyük bir kazanımdır. Ardından içerideki bütün yapı ve örgütleri feshedip işgalcinin afalanmasına, bocalamasına ve şaşırmasına neden oldular. Günlük yaptıkları grevlerle, yemekleri reddetmekle ve havalandırma alanlarında kalarak cezaevi polisinin şaşırmasına, afalanmasına sebep oldu ve ne yapacağını bilemez hale düşürdüler. Barışır olan bu darbelerle esirler dimdik ayakta durmayı başarırken cezaevlerinin gergin bir atmosferde kalmasına neden oldular. Burada esirlerden çok gardiyan ve polisler zarar görecektir. Zira işgal yönteminin var olan polislere ek olarak daha fazla polis konuşlandırılması gerekir. Bunun sonucunda izinleri iptal olacak cezaevleri de ateş üzerindeki savcı gibi kızgın kalacaktır. Daha tehlikeli olanı bu zulmün dışarıda İntikam eylemlerinin yapılmasına, gardiyan ve polislerin hayatına mal olacak tepkilerin oluşmasına zemin hazırlamasıdır. Olup bitenler ise sonuçlarından düşmanın hoşlanmayacağı olayların gelmekte olduğunu gösteriyor. Aslında Filistin esirlerin yanında olduğuna şahitlik edilen Filistin'in sokak ve meydanları işgal zindanlarındaki esirlerin sürdürdükleri mücadelede nefes aldıkları akciğeridir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyiciler, Hazreti İmam Zeynul Abidin Aleyhisselam'ın mübarek doğum gününü tüm Ehl-i Beyt aşıklarına kutluyoruz. İmam Seccad Aleyhisselam 12 İmamlar silsilesinin 4.'südür sevgili dinleyiciler. Meşhur kavle göre Hicri 38. yılın Şaban ayının 5. günü Medine şehrinde doğmuştur o hazret. Şimdi İmam Zeynul Abidin'in hayatı ve bu kutlu veladet yıl dönümü münasebetiyle ilgili biz bir bağlantı kurduk. Uzman konuğumuzla röportajımızda din alimi Iğdır'dan Sayın Hüseyin Yeşil bizim telefon attığımızda. Hüseyin Hocam hoş geldiniz.
Sağ olun.
Çok teşekkür ederiz katıldığınız için Hüseyin Hocam. Şimdi İmam Seccad Aleyhisselam'ın mübarek doğum gününü idrak ediyoruz ve o hazretin tabii ki Kerbela olaydan sonra yani ne kadar etkin bir rol ifa ettiğini ve bu olayı anlatmada nasıl Hazreti Hüseyin'in şehadeti hakkında Müslümanları aydınlatma konusunda ne kadar çabaladığını herkes biliyor. Şimdi konudan yola çıkarak siz nasıl değerlendirirsiniz bu yüce zatın doğum günü yıl dönümünde ne söyleyeceksiniz bize?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve naru lil mulhidin el munafikin el kafirin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la'nu ala a'daihim ecmein. Allah katından diliyorum bu mübarek doğumu. Zaten kutlu bir doğumdur. Mübarek bir doğumdur. İnsanlar için huzur ve mutluluk getirecek bir doğumdur. Zira Allah-u Zülcelal ve İkram Kur'an-ı Kerim'de zaten bu olayı kısa bir cümleyle özetlemiş. Hazreti Peygamber'e hitaben وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Seni alemlere rahmet olarak gönderdim. Ve Peygamberimiz Hazretleri de Ehl-i Beyt'ini kendisinden saymış, kendi nefsinden saymış. Özellikle bir tarihi geçmişi vardır o olayın, kendisinden sayma olayının, mübahele olayında. Necran Hristiyanlarıyla tabir yerindeyse sözlü bir kapışmaya, sözlü bir tartışmaya girdiklerinde Peygamberimiz, siz de evlatlarınızı, kadınlarınızı, çocuklarınızı alın gelin ben de geleyim. Biz de gelelim Allah-u Teala'dan yalancılara lanet dileyelim dediğinde yanında Ehl-i Beyti vardı yalnız. Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. Buradan anlıyoruz ki Ehl-i Beyt'in içinde olan fertler peygamberin kendisinden birisidir. Yani O ve ma erselnaka illa rahmeten lil alemin, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik sözünün içerisinde Ehl-i Beyt de vardır. Yani Bu doğum zaten başlı başına kutlu, mübarek, mükemmel bir doğum. Dünyaya ışık verecek, dünyayı aydınlatacak, insanları doğruluğa çekecek, götürecek bir şahsiyetin dünyaya gelişidir. İnsanoğlu hasreten Müslüman alemi o yüce şahsiyeti tanıyamadı, anlayamadı. Ve anlayamadığı için de İslam aleminin bugünkü manzarası gözümüzün önünde. Onun için Allah-u Teala'dan sözüme başlarken arz ettiğim gibi en büyük, en kapsamlı dileğim budur ki ya Rabbim, İmam-ı Zeynül Abidin aleyhisselamın hürmetine, İslam alemine birliği, beraberliği, kardeşliği anlamayı nasip et, özümsemeyi nasip et. Çünkü bu doğum mübarek bir doğumdur, kutlu bir doğumdur. O dünyaya gelen rahmet meşalesinin sayesinde Allah-u Zülcelal ve İkram onun hatırına inşallah İslam alemine bir huzur, bir mutluluk, bir öze dönüş nasip eder. Kendisine dönüş nasip eder. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, Aliyyun Veliyullah'ı tam iyi kavrayabilmeyi nasip eder. Biz onu diliyoruz. Zaten İmam-ı ben bütün konuşmalarımda arz etmişim. Bütün konuşmalarımda bu olaya özellikle vurgu yapmışım. 12 imamı birbirinden tefrik etmek, ayırmaya çalışmak, birini başka bir şekilde göstermeye çalışmak en büyük ihanettir. Onlar birbirlerinden kopamazlar, ayrılamazlar, ayrılmazlar. Fikirleri, düşünceleri, görüşleri, mantık ve hareketleri aynıdır. Ama belki hareketin şeklinde, biçiminde değişiklik olabilir. Bu da koşulların, şartların getirdiği olaylara bağlıdır. Nitekim Hazreti babası Hazreti Hüseyin aleyhisselam Kerbela'da şehit olurken İmam Zeynül Abidin aleyhisselam şehadetten sonra artık hiçbir işe karışmaz oldu. Amcası İmam Hasan aleyhisselam Muaviye'nin o entrikalarıyla, baskılarıyla barış yaparken babası Hazreti Hüseyin aleyhisselam Kerbela'da yakınlarıyla, çocuklarıyla birlikte şehadete koştu ve feci şekilde şehit edildi. Hazreti İmam-ı Zeynül Abidin aleyhisselam Kerbela olayında ağır hasta olmasına rağmen yine babasına yardım etmek için uğraştı, fakat Allah-u Teala'nın özel takdiri, Allah-u Teala kendisini temsil eden, Kur'an-ı Kerim'i anlatacak, Kur'an-ı Kerim'i yaşatacak, öğretecek ve kendisi adına insanlarla ilişki ve münasebet kuracak bir yüce şahsiyetin, bir hüccetin varlığını hep sağlamıştır. Bunun sebebi vardır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala anlatır, der ki o cehenneme gönderilecekler, yargılanacaklar, azaba düçar edilecek olanlar, bize hiç kimse gelip duyuruda bulunmadı, bizi hiç kimse uyarmadı, bize hiç kimse bir şey anlatmadı demesinler diye biz peygamberleri gönderdik, kitapları gönderdik, dinleri gönderdik ki yarın hiçbir bahaneleri olmasın. Onun için Allah-u Teala o kargaşanın, o savaşın içerisinde İmam-ı Zeynül Abidin aleyhisselamın yaşamasını istedi. Ve İmam aleyhisselam yaşadı. İmam aleyhisselam babasından sonra babasının ne yapmak istediğini anlattı, ne yaptığını anlattı, niye yaptığını anlattı ve kendisi de bir köşeye artık çekilerek o baskıların, zulümlerin karşısında bir köşeye çekilerek Rabbi ile artık raz ve niyaz etmeye, yani Rabbi ile konuşmaya başladı. Çok özel dostlarıyla sırlarını paylaştı. Hep Kerbela'da olanlar için ağladı, Kerbela'da olanlar için üzüldü. Kerbela'da olanlara sessiz kalan, seyirci kalan, kulak tıkayan, görmezlikten gelen, duymazlıktan gelenlere de ders vermeye çalıştı ki bak bugüne kadar böyle yaptıysanız da bundan sonra uyanın. Nitekim babası Kerbela'da şehadete koşarken en son neferini de, yani kucağında 6 aylık bebeğini de kurban verdikten sonra bile oradaki olan insanlara evrensel bir çağrıda bulunarak, ey insanlar dedi, dininiz, inancınız da olmasa özgür yaşamayı seçin hayatınızda. Kendiniz gibi insan olan, kendiniz gibi yiyip içen, zevke sefaya düşkün olan insanlara kul olmayın. Onun için İmam Zeynül Abidin aleyhisselam da artık köşede oturup sessiz kalmayı seçti. Zira İslam'ın o boyutunu çok iyi anlamamız lazım. İslam Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın hitapları, müminlere yönelik çağrıları hep şöyle olmuştur. Ya eyyühellezine amenu, ey inananlar. Yani bunun içerisinde toplumun liderleri yoktur. Bunun içerisinde din adamları yoktur. Bunun içerisinde zenginler yoktur. Bunun içerisinde okuyanlar yoktur. Bütün inananlar bu olayda ben de varım diyenler sorumludur. Onun için İmam-ı Zeynül Abidin aleyhisselam öğretmek, eğitmek yolunu ve yöntemini seçti. Oturdu, ailesini eğitti. Çok yakın dostlarını eğitti, öğretti. İslam'ı öğretti, ilgilenenleri. Zira biz bu hareketlerden, başta İmam-ı Ali aleyhisselamın peygamberden hemen sonra vefatında gelişen olaylar karşısında yaptıklarını göz önüne aldığımızda, İmam-ı Hasan'ın, İmam-ı Hüseyin'in, efendim, İmam Zeynül Abidin'in bütün bu hareketlerini göz önüne aldığımızda görüyoruz ki her Müslüman İslam'ın gerçeklerine sahip çıkmak mecburiyetindedir. Hakkı anlamak mecburiyetindedir.
Doğrudur. Değerli Hüseyin Hocam efendim, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.
Allah muvaffak etsin, başarı versin.
Sağ olun.
Sağlık, sıhhat diliyorum.
Teşekkür ederim.
Ve bu doğum münasebetiyle herkesi selamlıyorum. İnşallah. İmam Aleyhisselam hürmetine Allah-u Teala, onun hürmetine, onun o mazlumiyeti, haksızlığa uğraması hürmetine inşallah bizlere de teveccüh eder.
Amin. Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda din alimi Sayın Hüseyin Yeşil'in görüşlerini, Hazreti İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam'ın mübarek veladet yıl dönümü münasebeti etrafında dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde İran İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin yüksek askeri danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safavi'nin Amerika'nın Afganistan'dan kaçma deneyiminin Suriye'nin doğusunda da tekrarlanacağını söylemesi, Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Ukraynalıların Amerika'nın şeytani politikalarının kurbanı olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verilirken Kudüs gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin el-Azizi Twitter sayfasında bazı Arap ülkelerinin çifte standartlarını eleştirirken tarihin bu konuyu unutmayacağını yazdı. Hüseyin el-Azizi şu ifadelerde bulundu. Tarih bazı Arap ülkelerinin Ukrayna'daki savaşın 7. gününde Ukraynalıların acısını paylaştıklarını ifade etmek için vizeleri kaldırdıklarını ancak 8 yıldır Yemen'e dayatılan savaşa devam ettiklerini unutmayacaktır. Ey Arap kardeşlerim, garip bir manzarayla karşı karşıyasın. Sesini yükselt ve de ki ben Araplığın kalesi olan Yemen'e inanıyorum ve sizin sahte Siyonist Araplığınıza İnanmıyorum. Uzmanlara göre Ukrayna Savaşı Batı'nın çifte standartlarını her zamankinden daha fazla gözler önüne sermiş. İşgal altındaki topraklarda ve Yemen'de yaşanan cinayetler ve dökülen kanlar karşısında nasıl sessiz kaldıklarını ve Ukrayna Savaşı'na karşı ırkçı bir duruş sergilediklerini göstermiştir. Bu konu bazı batılı şahsiyetlerin de sesini yükseltti ve bu bağlamda İrlanda Parlamentosu üyesi Richard Boyd Barrett, Avrupalı liderlere yaptığı konuşmada şu ifadelerde bulundu. Putin'i kınamak için kullandığınız dili neden İsrail'in 70 yıldır devam eden zulüm ve baskısını kınamak için kullanmıyorsunuz?
İtilaf gazetesinde Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın Washington'un Rusya ile temasları nedeniyle birçok ülkeye şantaj yaptığını ve onları korkuttuğunu vurgulaması, Siyonist rejim askerlerinin Kudüs'te Filistinlilere saldırması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde İranlı yetkilinin Viyana müzakerelerine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslami Kültür ve İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, inkılapçı hükümet bölgeye karşı kültürel diplomasiyi ve iyi kültürel ilişkileri gözetlediğini, Viyana müzakerelerinin sonuçları İran'ın bölge ile kültürel taammüllerini etkileyemeyeceğini belirtti. İslami Kültür ve İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, El Meyadin televizyon kanalına verdiği demeçte, İran İslam İnkılabı'nın kültür ve sanat alanlarında tutumuna işaretle şöyle dedi. Taammülden ancak söyleyecek sözü olmayanlar korkar. Oysa İranlı ve İslami medeniyet ve seçkin eserlerimizin söyleyecek çok sözü vardır. Ve buna göre de her türlü işbirliği, diyalog ve taammülü olumlu karşılıyoruz. İsmaili Batılılar İranofobinin propagandasını yaptığını, İran İslam İnkılabı ise sultaya karşı mücadele için gerçekleştiğini, İran İslam Cumhuriyeti'nin bakışı her türlü sultacılığa ve sultaya boyun eğmeye karşı olduğunu vurguladı. İsmaili, Batı İran'dan olumsuz bir imaj sunmaya çalıştığını, İran ise medya ve kültürel ve sanatsal ürünlerini kullanarak İran'ın gerçek imajını tanıttığını ifade etti.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Hemşeri gazetesinde İran'da sanayileri yerel hale getirme fuarına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslami İran'ın sanayileri yerel hale getirme hareketine ilişkin ikinci fuar, 2-5 Mart tarihleri arasında Kirman Eyaleti'nin Uluslararası Daimi Fuarlar Merkezi'nde açıldı. Fuara İran'ın önde gelen Bakır Sanayicileri Milli Firması, Sircan'ın Golgohar Sanayi ve Maden Kompleksi ve diğer bazı büyük sanayi firmaları girişimcilere ve yatırımcılara son kazanımlarını sergileyerek katıldı. Sanayileri yerel hale getirme hareketine ilişkin ikinci fuarın konusu, ürünleri yerli hale getirmekti. İranlı büyük sanayi ve maden firmaları yaptırımlara rağmen İranlı genç uzmanların ve mühendislerin yenilikçiliği sayesinde ülkenin ihtiyacı olan sanayi ürünlerini geliştirmekte önemli rol ifa ediyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Velayet Güneşinden.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin keşfedi konularla ilgili görüşlerine yer verdiğimiz Velayet Güneşinden adlı sohbetimizle birlikteyiz.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İslam peygamberinin bi'setinin tüm beşerite sunulan bir hediye olduğunu vurguladı. Bugün bu konuyu ele alacağız.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei son ilahi peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin beşeriyeti hidayete erdirmek üzere görevlendirildi. 27 Recep Bilset Bayramı dolayısıyla televizyon kanalında bir konuşma yaparak Bilset'in ve tesirlerin hakkında önemli beyanatta bulundu. Bu mübarek bayramı İslam ümmeti, İran milleti ve dünyanın tüm hür insanlarına tebrik eden Ayetullah Hamenei, Bilset'in tüm beşeriyete sunulan bir hediye olduğunu vurguladı.
İslam peygamberinin bi'seti, Yüce Allah'ın büyük nimeti ve Allah'ın en iyi kuluna verilen büyük bir görevin tecellisi olduğunu kaydeden İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, bunun sebebi Allah Resulü'nün iki önemli İslami değer olan akılcılığı yaygınlaştırmak ve ahlaki geliştirmek değerlerini ön plana çıkarması ve insanları bu iki değere davet edilmesinden ibaret olduğunu belirtti. Ayetullah Hamenei akılcılık meselesine açıklık getirirken, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de çeşitli tabirleri kullanarak tüm insanları düşünceye ve düşünmeye davet ettiğini, bi'setin hedefinin başında ahlak ve nefsi tezkiye etmek yer aldığını buyurduğunu kaydetti.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin konuşmasını yaptığı mekanda bi'setin hedefini işaret eden Hazreti Mehdi'den şöyle bir vecize dikkat çekiyordu.
Ennallaha ba'asa Muhammeden rahmeten lil alemin ve tamam behi ni'mata.
Bu rahmet İslam peygamberinin bi'seti sayesinde sapkınlık, cahillik, büyük fitneler, kör bağnazlıklar, şiddet ve inat, kibir, hak karşıtlığı, ahlaki rezillikler ve cinsel sapkınlık gibi özellikleri olan Arap Yarımadası'nın cahiliye halkının müttefik, fedakar, faziletli ve en iyi ahlaka sahip olan bir millete dönüştüğü içindir.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei şöyle buyurdu. Bu görünüşte olmayacak gibiydi. Yani her türlü baktığınızda o kadar kısa sürede bu insanların böyle bir topluma dönüşmesi imkansız gibiydi. Daha sonra da 20 yıldan daha az bir sürede dünyaca tanındı. Bu insanlar o kötü ahlaki özelliklerine rağmen İslam dinini kabul ettikten sonra 20 yıl geçmeden dünyaca ün yaptılar ve hem doğudan ve hem batıdan düşüncelerini ve azametlerini yaymayı başardılar ve günümüz tabiriyle hem yazılım ve hem dizilim bakımında geliştiler. Bunu yapan ise İslam'dı. Üstelik bu iş imkansız gibi görünüyordu ve mümkün olmayacağı düşünülüyordu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei konuşmasının devamında bi'set ve ilahi rahmet her çağda ve her zaman rol ifa eden, vidayete vesile olan bir hareket olduğunu ve bu nimetten bugün bile yararlanabileceğini belirtti. Ayetullah Hamenei tarih boyunca ne zaman halkın iradesi ilahi iradenin doğrultusunda yer aldı ve insanlar ilahi iradeye tabi olduğunda beşeri hesaplarla gerçekleşmesi mümkün olmayan işler ve hedefler gerçekleştiğini vurguladı. İran'da zulüm ve saltanat üzerinden kökünün kurutulması ve İslami nizamın kurulması da çağımızda nebevi tecrübenin bir örneği sayılır.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei bu bağlamda şöyle buyurdu. O günlerde bizlerden herhangi birimiz böyle olacağını söylese bile bize pek inandırıcı gibi gelmiyordu. Ama oldu ve bu inkılap bir milleti durgunluktan çıkardı, harekete geçirdi ve coşturdu. Bu inkılap azametini tüm dünyaya gösterdiği gibi İran milletini de azamete kavuşturdu.
İslam peygamberi Bilseten ardından Medine'de ilahi adalet hükümetine kurdu ve Mekke fethiyle bu hükümeti pekiştirdi. İslam inkılabı lideri bu meseleyi Nevevi hareketin doruk noktası nitelerken şöyle ekledi. Dini siyasetten ayrı olarak açıklayan dini insanların hayatından, politikadan ve hükümetten soyutlayanların görüşünün aksine hükümet kurmak Nevevi hareketin en coşkulu bölümüdür. Ve İslam peygamberi sadece hükümet kurmak, yönetimi halka emanet etmesiyle de yetinmemiştir. Ve bunun yanında düşmanlarla mücadeleye başlamıştır.
İslam inkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Allah Resulü'nün Bi'set sürecinde en önemli politikasını cahiliye ile mücadele etmekten ibaret olduğunu belirtti. Cahiliye Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde kınanmıştır. Bazıları cahiliyenin tarihte sadece belli bir evresine özel olduğunu ve bu evre geride bırakıldığını zannediyor. Oysa gerçekte ne zaman insanlar insaniyet sınırından uzaklaşır ve nefsani heva ve heveslerini izlemeye başlayacak olursa cahiliye tuzağına düşecekleri kesindir. İslam inkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin tabirine göre cahiliyeden maksat sırf okuma yazma bilmemek ve cahil olmak değil, alçak huylar da cahilinin bir parçasıdır.
Tahran Radyosu.
İslam inkılabı rehberi Ayetullah Hamenei şöyle devam etti. Bugün o dönemde Mekke'de yaygın olan ve Allah Resulü sürekli mücadele ettiği ahlaki rezillikler, Batı'nın sözde medeni toplumlarında organize bir şekilde ve daha şiddetli ve daha geniş bir şekilde devam ediyor. Yani aynı ahlaki rezillikler günümüzde daha büyük ölçeklerde vardır. Hırs ve tamahkarlık ve ayrımcılık insanları öldürmek için bilim ve teknolojileri kullanmak, zayıf ülkelere talan etmek, ahlaki fesadı, eşcinselliği ve cinsel sapkınlığı yaygınlaştırmak Batı medeniyetinin temel özellikleriyle ilkeleridir. Ve gerçekte İslam öncesi cahiliyenin modern şeklidir ve bugün modern hale gelerek yaygınlaşmıştır.
İslam inkılabı lideri Ayetullah Hamenei'ye göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her dönemde insanları yeni bir yola doğru yönlendiriyor ve beşerin saadet için yeni bir yol gösteriyor. Bugün modern cahiliyeyi de bertaraf etmek için İslam peygamberinin bisetinden yararlanmak gerekir. Bunun için ilk yol imanı takviye etmektir. Ayetullah Hamenei bu konuda şöyle buyurdu. İlk iş imanı takviye etmektir. Hepimiz için en önemli işlerden biri dünya genelinde dini imanı takviye etmektir. Dünya genelinde mümin ve derinleşici grupları geliştirmeliyiz. Dini sahipleri ve imanı olan, derinleşici ve çalışma ehli olan insanlar çaba harcamalı ve bunlar gelişmelidir.
İslami nizamın gücü, akılcı ve hikmetli programlara sahip olmaya bağlıdır. Ayetullah Hamenei modern cahiliyeyi doğru tanımak da bu cahiliye ile mücadelede etkili olan etkenlerden biri olduğunu kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti henüz yolun ortasında oldu ve büyük hedeflerinden uzakta yer aldığını kaydeden İslam inkılabı rehberi Ayetullah Hamenei buna karşın dünya halkı ve Müslümanları için cazip bir model oldukları modern cahiliye ile mücadelede örnek olabileceğini de vurguladı.
İslam inkılabı lideri Ayetullah Hamenei, Amerika terör devletinin çirkin ahlaki ilkelerin, ayrımcılık ve milli serveti zenginlerin cebine doğru yönlendirmenin en bariz mıstakı ve modern cahilinin simgesi olduğunu, kriz çıkarmak ve krizden beslenmenin bu devletin belli başlı özelliklerinden biri olduğunu belirterek, Amerika rejimi mafya rejimi olduğunu, bu rejimi siyasi ve iktisadi ve silah mafya çetelerinin yönettiğini ve dünyada çıkardıkları krizlerden beslendiğini kaydetti.
Thank you.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi şöyle dedi. Bu mafya çeteleri hatta Amerika'da kimin başkan olacağına veya görevden alınması gerektiğine karar veriyor. Bu çeteler bekaları için dünyanın çeşitli bölgelerinde kriz çıkarmaya muhtaç olduğu tekfirci IŞİD terör örgütü gibi krizler Amerika'nın mafya rejiminin yarattığı krizlerden biri olduğunu belirterek şöyle ekledi. Amerika'nın mafya rejiminin elebaşları eğitimli köpekleri yani IŞİD'i kendileri kurduklarını itiraf ettiler. IŞİD teorisleri masum insanların kafalarını aleni bir şekilde kesiyor. Diri diri yakıyor veya suda boğuyordu. Böylece Amerika'nın silah fabrikaları bu krizlerden azami derecede yararlanmalarını sağlıyordu.
Ukrayna krizi de Amerika'nın politikalarının sonucu olduğunun altını çizen İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei şu vurguyu yaptı. Bugün Ukrayna Amerika'nın kriz çıkarma politikasının kurbanıdır. Zira Ukrayna iç işlerine müdahale etmek ve bu ülkede protesto eylemleri başlatmak ve kadife devrimi yapmakla Ukrayna'nın istikrarını bozdu ve bu hale getirdi. Amerika Ukrayna'yı bu noktaya sürükledi. Amerikalı senatörlerin muhaliflerin arasında yer alması da bunun ispatıdır. Bu ülkede bir hükümeti iktidardan uzaklaştırmak ve yerine başka bir hükümeti geçirmenin sonu böyle olur.
Ayetullah Hamenei, İran İslam Cumhuriyeti'nin sabit tutumu savaşa karşı olmaktan ibaret olduğunu belirterek, İran dünyanın neresinde olursa olsun savaş, insanların katledilmesi ve onlara ait olan altyapıların tahrip edilmesine karşı olduğunu belirterek şöyle buyurdu. Biz Batılılar gibi Afganistan'da düğün konvoyunun başına bomba yağdırıp, düğün merasimini yaz merasimini çevirip ardından terörle mücadele ettik demeyiz. Amerika'nın dünyada başka yerlerde kriz çıkardığını hatırlatan Ayetullah Hamenei şu soruları sordu. Amerika'nın Suriye'nin doğusunda işi ne? Neden Suriye'nin petrolünü çalıyorlar? Neden Afganistan halkının milli servetini çalıyorlar ve gasp ediyorlar? Neden Batı Asya bölgesinde Siyonistlerin gece gündüz aralıksız işlediği cinayetleri savunuyorlar ve tüm bu krizleri insan haklarını savunma adına yaptıklarını söylüyorlar? Yemen halkı 8 yıldır bombardıman altında yaşıyor ancak Amerika ve Batı bu cinayeti kınamadıkları gibi destek veriyorlar.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei bu krizlerin ancak kökleri bulunduğu takdirde çözümlenebileceğini vurguladı. Nitekim Ukrayna krizinde de asıl Amerika ve Batı'nın izlediği politikaları tanımak ve ona göre yargıda bulunmak gerekir. Ayetullah Hamenei Ukrayna olaylarının ibret verici olduğunu belirterek şöyle dedi. Ben bu ibretlerden ikisine değinmek istiyorum. Birincisi şu ki Batılı devletlerin onların kuklası olan hükümetlere desteği bir seraptır. Gerçek değildir. Bunu bütün devletler bilmelidir. Bugün Amerika ve Avrupa'ya gönül bağlayanlar bugün Ukrayna'da ve dün Afganistan'da neler olup bittiğine bakmaları gerekir.
İslam İnkılabı rehberi ikinci ibret konusunda halkı hükümetlerin en güçlü dayanağı niteleyerek şöyle dedi. Eğer Ukrayna'da halk meydanlara gelseydi hükümetin durumu böyle olmazdı. Ama halk hükümeti kabul etmediği için meydana gelmedi. Nitekim Amerika Saddam döneminde Irak'a saldırdığında halk meydana gelmedi. Ama aynı halk IŞİD saldırganlığında meydana geldi. Ve bu büyük tehlikeydi yani IŞİD'i geri püskürttü. Ayetullah Hamenei halkı ülkelerin bağımsızlığının esas etkeni olduğunu belirterek İran milletinin tüm süper güçlerce desteklenen Baas rejimine karşı zaferi bu milletin en güzel tecrübesi olduğunu, büyük ibretlerden yararlanmak için de gözü açık hareket etmek ve düşünmek gerektiğini vurguladı.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli konularla ilgili görüşlerine yer verdiğimiz Velayet Güneşinden adlı sohbetimizin sonuna geldik.
Yine her program sonunda belirtildiği üzere bizim programlarımızı www.parsude.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca herhangi bir program hakkında görüşünüzü veya isteklerinizi turkish@wbs.irib.ir üzerinden bize ulaştırabilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerine yediremediğimiz Haftanın Bakışı adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Ordu günü kutlamaları,
İslam İnkılabı liderinin Bisset Bayramı dolayısıyla konuşması,
İran dış ticaret hacminin artması,
İran aşısının ihracat için hazırlanması,
Ali Şamhani'nin Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı ile görüşmesi,
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü'nün Yemen kriziyle ilgili karara tepki göstermesi,
İran Dışişleri Bakanı'nın Joseph Borrell ile görüşmesi,
2022 Asya Voleybol Kulüpler Şampiyonası ev sahiplerine İran'a varması,
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Peşaver'de yapılan saldırıyı kınaması,
geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, Bisset Bayramı dolayısıyla televizyondan yaptığı konuşmada İran ve Müslüman milletleri tebriklerini iletti ve ardından güncel meseleler ile ilgili konuştu. Ayetullah Seyyid Ali Hameni, Ukrayna hususunda savaşın durdurulmasına yanayız, savaşın bitmesini istiyoruz ancak her krizin devası sırf kökü bulunduğunda söz konusu olabilir dedi.
İslam İnkılabı rehberi konuşmasının başında Allah Resulü'nün Bisset'e dolayısıyla tüm İslam alemi ve aziz İran'ı halkını tebrik ediyorum. Bugün ve gece dünyanın en büyük hediyesi Peygamber Efendimiz'e verilmiştir. Tabii ki bu bayram başlı başına tüm insanlara verilen bir hediyedir diye buyurdular. İslam İnkılabı rehberi Ukrayna krizi hususunda bence Ukrayna Amerika'nın kriz yaratma tavırlarına kurban gitti diye konuştu.
İslam İnkılabı rehberi Amerika Ukrayna'yı bu noktaya götürdü. Amerika bu ülkenin iç meselelerine müdahale ederek, hükümetlere karşı protestolar tertip ederek kadife hareketler, darbeler gerçekleştirdi. Muhalifler arasında Amerikalı senatörlerin olması, hükümetlerin değişmesi bu sonuçları doğurdu. Tabii ki biz de dünyanın neresinde olursa olsun savaş ve yıkıma karşıyız. Bu bizim değişmez sözümüzdür. İnsanların ölmesini, halkların binalarının tahrip edilmesini onaylamıyoruz. Biz batılar gibi değiliz. Afganistan'da gelin konvoyuna bomba atmayız. Düğünleri cenaze törenlerine dönüştürmeyiz. Bunu yapmayı terörizm ile mücadele saymayız. İşte bunların mantığı budur. Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de Amerika neler yaptı malum. Neden Suriye petrolü ve Afganistan'ın servetini çalıyor ve gasp ediyor? İşte biz Ukrayna hususunda savaşın durdurulmasına yanayız. Savaşın bitmesini istiyoruz. Ancak her krizin devası köklerine inilmesini gerektirir. Ukrayna'daki kriz ve Amerika ve Batı siyasetlerinden kaynaklanmıştır. Bunlar krizin kökleridir. Bunları tanımalı ve bunlara göre yargı yapmalıyız diye konuştu.
İslam İnkılabı rehberi Ukrayna krizinden çıkarılacak derslere değinerek Ukrayna meselesinden ibret alınacak iki husus var. Biri, batırılan kukla hükümetlerine yardım vaatlerin hayal olmasıdır. Amerika ve Avrupa'ya sırtlarını yaslayanlar iyi baksınlar. Bugün Ukrayna, dün Afganistan. Hem Ukrayna Cumhurbaşkanı son günlerde söyledi. Hem de Afganistan'ın firari Cumhurbaşkanı buna değindi. Dediler ki biz de güvendik, batılı devletlere güvendik ve yapayalnız kaldık. Amerika'ya güvenenler bundan ders çıkarsınlar, bunu anlasınlar. Alınacak ikinci ders, halkın hükümetlerin en önemli desteği olmasının anlaşılmasıdır. İnsanlar zamanında Ukrayna'da sahaya gelseydi, Ukrayna hükümeti ve halkının durumu bulmazdı. İnsanlar sahaya inmediler. Çünkü hükümetlerini kabullenemiyorlardı. Tıpkı Irak gibi. İnsanlar Saddam'ın arkasında durmadı ve Saddam düştü. Ancak IŞİD saldırdığında insanlar sahada oldular ve bu büyük tehlikeyi de geri püskürdüler. İşte halklar, ülkelerin bağımsızlığının temel unsurlarıdır. Biz de Kutsal Savaş döneminde bunu gördük. Tüm güçler Saddam'ı desteklediler. Ancak İran İslam Cumhuriyeti, halkın yardımıyla düşmanı hizmeti uğrattı diye konuştu.
İslam İnkılabı rehberi İran İslam Cumhuriyeti diğer milletler için örnek de teşkil edebilir. Yolumuzu iyi bir şekilde devam edebilirsek ve ilerlersek çok iyi ve cazip bir örnek teşkil edeceğiz ve milletler de bu örneğe yönelecek dedi.
Tahran Radyosu.
İran Sanayi ve Maden ve Ticaret Bakanı, İran'ın dış ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşmak üzere olduğunu belirterek, bunun 80 milyar dolarının petrol dışı ürünler olduğunu vurguladı. İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Rıza Fatemi Emin, Erivan'da Ermenistan Hükümeti Ekonomi Bakanı Vahan Koribyan ile yaptığı görüşmede, İran ve Ermenistan'ın siyasi ve kültürel alanlardaki geniş çaplı işbirliğine rağmen, ekonomik münasebetlerin pek gelişmediğini de esefle dili getirdi.
Fatemi Emin, İran ve Ermenistan'ın sahip oldukları potansiyel ve imkanlarla birbirinin tamamlayıcısı olabileceklerini kaydetti. İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı sözlerinin devamında, İranlı ve Ermeni yatırımcıların karşılıklı yatırım yapabilmeleri için zemin sağlanması gerektiğinin altını çizdi. İranlı bakanın Erivan ziyareti kapsamında iki ülke arasında bazı anlaşmalara imza atıldı.
İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, İran İslam Cumhuriyeti, korona ile mücadele konusunda dünyanın ilk 10 ülkesinden biridir ve bu İran'ın önemli başarılarından biri olarak kabul edilebilir, dedi. İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, Gülistan ziyaretinde bir hastane ziyaretinde basın mensuplarına şöyle dedi. Hem koronavirüs salgınının önlenmesi hem de ülkenin yaygın olarak aşılanması, korona hastalığının tedavisi için yapılan çalışmalarla son dönemde Dünya Sağlık Örgütü de dahil olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlar İslam Cumhuriyeti'nin çabalarını takdirle karşıladı.
Aynullahi, sağlık alanında ülkede fiziki gelişimi %10 ila %90 arasında değişen yaklaşık 220 yarım kalan proje olduğuna dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığı'nın önceliğinin yarı bitmiş projeleri tamamlamak olduğunu söyledi. Ayrıca İranlı aşıların ihracatına da başlanacağını, bazı ülkelerin İranlı aşılara merak duyduklarını açıkladı.
İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri geçen hafta Suriye Ulusal Güvenlik Ofisi Başkanı ile yaptığı görüşmede şunları vurguladı. Amerika'nın Suriye'deki varlığı, barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir.
Ali Şamhani, Amerika'nın Suriye'deki terör gruplarını silahlandırma, eğitme ve yönlendirme yönündeki siyasi ve saha hareketliliklerinden artışa atıfta bulunarak, bu sürecin devam etmesi sadece Suriye güvenliğini bozmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgesel güvenliği de tehdit ediyor dedi.
Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memlük, İran'ın terörizme ve Amerika'nın dehşeti ve terörizmine karşı mücadelede Suriye desteklemedeki devam eden rolüne övgüde bulundu ve Tahran, Şam işbirliğinin sürdürmesi gereğini vurguladı.
İran'ın Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Mecid Tahterevanchi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Ukrayna krizine ilişkin kararının ardından Genel Kurul'a sunulan kararın tarafsızlık unsurundan ve sorunu barışçıl yollarla çözmeye yönelik gerçekçi mekanizmalardan yoksun olduğunu belirtti ve Birleşmiş Milletler'in tüm üyelerinin bu kararın taslağının hazırlanmasına katılma fırsatına sahip olmadığını belirtti.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Ukrayna kriziyle ilgili Birleşmiş Milletler Genel Kurulu acil toplantısının 3. günü ve kararın onaylanmasından sonra İslam Cumhuriyeti, Rusya ile Ukrayna arasındaki mevcut çatışmadan derin endişe duyuyor açıklamasında bulundu. İran yetkili İran İslam Cumhuriyeti, itirafların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl bir şekilde çözülmesi ihtiyacı ve tüm tarafların eylemleri Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde yer alan üst ilkelerine tam olarak uyması gerektiği konusunda ilkeli duruşunu ifade etti. Tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesi ve tüm sivillerin emniyet ve güvenliğin sağlanması gerektiğini vurguluyoruz dedi.
Tahterevanchi şöyle devam etti. Bu tür krizlere kalıcı ve uzun vadeli bir çözüm bulmak krizin köklerine inmeyi gerektirir. Doğu Avrupa bölgesindeki mevcut karmaşıklığın ve kırılgan durumun Amerika ve NATO'nun kışkırtıcı eylemleriyle daha da kötüleştiğini not etmeliyiz. Bu bağlamda Rusya Federasyonu'nun güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahyan ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
Telefon görüşmesinde İran'a yönelik uygulanan yaptırımların kaldırılması için yapılan Viyana müzakerelerinin son durumu ele alındı. Bu görüşmede Borrell, bize göre önümüzdeki anlaşmada İran İslam Cumhuriyeti'nin temel talepleri dikkate alınmıştır. İran ile 4+1 görüşmelerin koordinatörü olarak görüşmelerin ilerleme ve nihai sonuca ulaşma yolunda olduğunu belirtmek isteriz dedi.
Emir Abdullahyan, Viyana müzakereleri sürecindeki çabalarından dolayı Avrupa Birliği yetkilisine teşekkür ederek Emir Abdullahyan, iyi ve acil bir anlaşmayı sonuçlandırmaya hazırız. Ancak Batı tarafının aceleci tavrı İran'ın kırmızı çizgilerinin uyunmasını engelleyemez ifadesini kullandı.
Anlaşmanın bir an önce sonuçlandırılmasını olumlu karşılayan Emir Abdullahyan, Dışişleri Bakanlarının Viyana'da hazır bulunması ve nihai anlaşmanın kamuya açıklanması, ekonomik garanti konusu ile birlikte İran'ın ilan ettiği kırmızı çizgilere tam olarak uyulmasına bağlıdır açıklamasında bulundu. İran müzakere heyetinin Viyana'da kalacağını belirten Emir Abdullahyan, heyetimiz nihai ve iyi bir anlaşmaya varmak için var gücüyle çalışmalarını sürdürecektir diye konuştu. İran Dışişleri Bakanı ayrıca basılı taraflar geri kalan kırmızı çizgilerimizi kabul ettiğinde Viyana'da bulunmaya hazırım dedi.
Asya Voleybol Konfederasyonu 2022 Asya Kulüpler Kupası'nın ev sahiplerini İran'a verdi. Asya Voleybol Konfederasyonu Asya Kulüpler Kupası Voleybol Turnuvası'nın ev sahibi olarak Pekan Tehran Kulübü'nü seçti. 7 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük ile Pekan Kulübü Asya Kulüpler Kupası tarihinin en başarılı takımıdır.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Pakistan'ın Peshawar kentindeki bir camide meydana gelen terör saldırısını kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Pakistan'ın Peshawar kentindeki bir camide meydana gelen ve en az 60 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.
Hatipzade saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılar için acil şifalar dileyerek, Pakistan hükümeti ve yetkilileri gereken önlemleri alarak terör eylemlerini önlemelidir dedi. Pakistan'da Peshawar kentinde Şii camisine bir bombalı saldırı düzenlendi.
Değerli dinleyiciler, haftanın bakışı isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.idib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarınızı faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +98 21 22 01 36 82, ayrıca +98 21 22 01 36 82 veya +98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonlara cevaplayacaktır.